Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 17 Eylül 2021 Dünya'dan haberlerle yine karşınızdayız. Haftayı, bir haftayı daha kapatıyoruz. Gündemde tabii Covid-19 notlarım yeniden olacak. BM Genel Kurulu çalışmalarının başlamasıyla BM'de de tartışmalar var. BM Genel Sekreterinin açıklamaları var. Asya'dan notlarım olacak. Amerika'nın Birleşik Krallık ve Avustralya ile birlikte ilan ettiği yeni ittifak ilişkisi diyelim büyük yankı yarattı. Hem Çin'den tepkiler hem Avustralya'nın Fransa ile nükleer denizaltı alımı nedeniyle yaptığı anlaşmanın bozulmasından ötürü Amerika-Fransa ilişkilerinde bir sarsıntı yarattı. Avrupa'da Angela Merkel veda turunu Fransa lideriyle sürdürdü. Macron'la birlikte ismi anılıyordu. Dolayısıyla veda Avrupa Birliği'nin iki öncü gücünün bir ayağı iktidar değişikliğine uğrayacak. 26'sında önümüzdeki hafta daha detaylı bakacağız gelişmelere. Rusya'da Duma seçimleri başladı. İnternet üzerinden saldırılar gündeme taşındı Amerika'ya ve Amerikan internet şirketlerine Rusların itirazları vardı seçimlere müdahale edildiği yolunda. Buna ilgili yine gelişmeler olacak gündemde. Taliban Afganistan'ı ile ilgili notlar da var elbette. Tabii burada bu noktada da Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü zirvesinin ardından Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi de Duşanbe'de başladı. Vladimir Putin'in mesajları var. Dikkat çeken tabii İran'ın ki epeydir beklemedeydi. Hindistan, Pakistan tam üye olurken İran olamamıştı. İran'ın üyeliği için düğmeye basıldı efendim bu zirvede. Şangay İşbirliği Örgütü'nün tabii dikkati Afganistan'dayken İran'la ilgili bu gelişme önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren bunu da hafta sonu yankılarıyla beraber değerlendirmeye çalışacağız. Vladimir Putin'in mesajları var. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabii yine Orta Doğu'dan notlarım olacak. Suriye ile ilgili, Irak'la ilgili gelişmeler, Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesinin Orta Doğu'ya yankıları da tartışılıyor. Tartışılmaya devam ediliyor. Irak'tan çekilmeye dair Irak'ta Bağdat yönetimiyle Amerikalıların muharip güçleri çekmesi meselesi var. Lübnan'da akaryakıt krizine, enerji krizine çözüm için İran petrolünün aktarılmasının yankıları var. Tabii Suriye'den çekilme meselesi tartışılıyor. Hatta Amerika'nın Rusya ile işbirliği yapabileceği bir takım olanakların zorlandığı iddiaları gündeme taşınıyor. Afganistan'ı genişletilmiş Orta Doğu içerisinde alırsak bunların odağında olan ülkelerden bir tanesi de İran elbette. Bugün programın ikinci yarısında Alptekin Dursunoğlu ile konuşacağız. Yakın Doğu internet sitesinin kurucusu ve yazarı Amerika'nın çekilmesi sonrasında Orta Doğu'daki Amerikan pozisyonuna bakacağız. Hem Irak'ta hem Suriye'de hem Lübnan'da artık Lübnan'ı da ekleyebiliriz bu gelişme son enerji krizine çözüm için İran'dan gelen Hizbullah'ın arabuluculuğunda gelen hamleden sonra ne anlama geldiğine birlikte konuşmaya çalışacağız. Bütün bu sahalarda tabii Afganistan, İran'ın Şii üyeliği, Irak, Suriye ve Lübnan sahaları geniş kapsamlı bir konu. Notlarımı daha hızlı bir biçimde bitirmeye çalışacağım. Hemen başlamadan frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linki de var, onu da paylaştım şimdi Twitter hesabından. YouTube kanalını tıklarsanız, like ederseniz, oradan izlerseniz de seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Evet, 220 milyondan fazla COVID-19 vakası her gün aktarıyorum size. 4.7 milyon civarında dünya çapında ölü can kaybı var. Birleşmiş Milletler küresel diplomasinin kalbinin attığı yer, genel kurul çalışmaları New York'ta başladı. New York eyaleti genel kurula geleceklerden aşı olduklarını ispatlamalarını talep etmişti ama bu da bir tartışma yarattı. Rusya'nın temsilcisi Vasily Nabezny'ye ayrımcılık yapıldığını söyledi. BM Genel Sekreterinin de Sputnik'le özel söyleşisinde başka başlıklarda tabii Afganistan iklim krizi gibi konular da var ama bu konuda yaptığı açıklamalar var. Benim yetki alanımın dışında ben gelen heyetlerden aşı zorunluluğu talep edemem dedi Antonio Guterres. Böyle bir tartışmada COVID vesilesiyle paylaşıldı. Amerika'da yeni uluslararası seyahat sistemi hazırlığına girişmişler, yabancılara aşı zorunluluğunda değerlendirmeye almış durumdalar. Kısıtlamalar Meksika ve Kanada gibi Amerika ile sınırdaş ülkelere de devam ediyor. Onu belirtmek gerekiyor. Bir yandan tabii Amerika içerisinde Biden yönetiminin federal çalışanlara ve yüzden fazla çalışanı olan özel işletmelere aşı zorunluluğu eyaletlerde büyük tepkiye yaratmıştı. Özellikle cumhuriyetçi valilerin yönetimdeki eyaletlerde Biden da onlara çatmış. Geçtiğim bu hafta içinde aktarmıştım size ben. Kendilerinin Joe Biden, Amerikan Başkanı, bilimin doğrultusunda politikalar ürettiklerini söylemiş ve aşı uygulamasıyla ilgili cumhuriyetçi valileri sert bir biçimde eleştirmiş. Beni tiranlıkla suçluyorlar. Ben halk sağlığını hayat kurtaracak işler yapıyorum. Onlar baltalamaya çalışıyor demiş. Biden da BM Genel Kurulu'nda 21 Eylül'de katılacak. Üst düzeyde diplomatik görüşmeler önümüzdeki haftayı kaplayacak BM Genel Kurulu'nda. Çin'de örneğin 1 milyarı aştığını aktarmıştım size. Tabii Çin aslında 2 milyardan fazla doz aşı yaptı. Bütün tam manasıyla aşıladığı 1 milyardan fazla kişi 2 doz aşı vurmuş bir ülke. Ama dikkat çekici bir araştırma Singapur'dan geldi bu anlamda. Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl binlerce insan COVID-19'a benzer COVID-19 türleriyle enfekte oluyor diyorlar. Yeni salgın da çıkabilir diye de ikazda bulunuyorlar. Yüreğimizi ağzımıza yeniden getiriyorlar. Avrupa Birliği'nde ise İtalya dikkat çekici bir örnek olarak sivriliyor. Yeşil geçiş sertifikasını devreye sokmuştu ama artık 15 Ekim'den sonra Mario Draghi hükümeti, Süper Mario diye lakabıyla andığımız Mario Draghi hükümeti yeşil geçiş belgesini kamu ve özel sektörde çalışan herkes için zorunlu kılacak. İtalya'da bilemiyorum protestolar tetiklenecek mi? Epey de bir aşılama da yaptılar. Kamuda eğer ya da özel sektörde yeşil geçişe sahip olmayanlar geçici olarak işten de uzaklaştırılabilecekler ve maaşları da askıya alınabilecek. Bir takım önlemler de getirmişler PCR testleriyle ilgili ama yaklaşık 23 milyon çalışanı etkileyecek İtalya'da bu yeşil geçiş hikayesi. Kamu yönetimi bakanı açıklama yapmış, kendimizi uluslararası planda öyle çıkartıyoruz diye bir açıklamada bulunuyor. Yaklaşık 18 milyon çalışandan İtalya'da 13.9 milyonunu aşılamışlar kamu sektöründe. Devlet memuru 4 milyondan fazla devlet memuru ise aşı yaptırmamış gözüküyor. Tabii aşı olmayanlar nasıl seyahat edecekler, kamusal hayata nasıl katılacaklar, bu büyük bir problem ki İtalya bu arada 130 binden fazla can kaybıyla Britanya'nın ardından can kaybında toplamda ikinci sıradaki ülke. %74'ünü aslında nüfusun en az bir dozla aşılamış durumdalar. Almanya'da da yeni korona uygulamaları devreye sokuluyor. Orada da 4 milyondan fazla toplam vaka sayısı. 63 kişi ölmüş son 24 saatte. Şimdi orada da başka bir sisteme geçiyorlar. Onlar yeni uygulamada insidans değerleri doğrultusunda sertleştiriyorlardı kısıtlamaları ya da gevşetiyorlardı. Şimdi hastaneye yatış sayısı ve yoğun bakıma bakacaklarmış. 5000'i aşarsa yoğun bakımdaki hastaların sayısı kısıtlamalar, önlemler devreye sokulacak. Bunun hedefini de aşı kampanyası sürerken okulların açık kalması, ülkenin kapanmaması olarak ortaya koyuyorlar. Tabii bir takım aşı olmayanların Hatta hastalanıp karantinaya giren çalışanların karantina süresince ücretlerinin kesilmesini filan da önünü açacak bir takım uygulamalar devreye sokuluyor Almanya'da. Fransa'da aktarmıştım size 3000 sağlık çalışanı açığa alındı diye. Burada tabii özellikle sağlık çalışanları ve itfaiyecilerin 15 Eylül'e kadar aşı olması şartı vardı. Onlar da hızlandırmaya çalışıyorlar. Danimarka'da da ilk Avrupa içerisinde kısıtlamaları kaldıran ülke olmuştu, aktarmıştım ben size Eksen'de. Ama uzmanlar, hükümete danışmanlık yapan uzmanlar 4. veya 5. dalga uyarısında bulunmuşlar. Torben Andersen uzmanlar heyetinin başındaki isim söylemiş. Durum şimdi iyi ama sonuna kadar böyle gidecek diye bir şey söyleyemeyiz demiş kendisi. Büyük bir olasılıkla 4. 5. dalgayı göreceklerini söylüyorlar. %80'i aşılama açtıktan sonra bu kararı aldı Danimarka'da. Finlandiya'da da aynı şekilde hedef bu. %80'i aşınca kısıtlamalar kaldırılacak deniliyor. Ve orada da Covid pasaportlarını devreye sokma planları yapılıyor. 5,5 milyonluk nüfusu var Finlandiya'nın. 135 bin vaka ve 1000'den fazla da can kaybı görmüştü. 12 yaş aşılama oranı, 12 yaş üzeri aşılama oranı %60'ları bulmuş durumda. Evet, Belçika bu arada Türkiye'ye yönelik seyahat etme konusunda vizeleri yeniden açmış gözüküyor ki Avrupa Birliği'nin merkezi, Avrupa kurumlarının ve NATO'nun merkezi konumunda. Dolayısıyla bu da dikkat çekici bir gelişme. Türkiye'de 28.118 pozitif vaka, 262 de can kaybı açıklandı. Durum parlak değil ama artık Covid gündemimizden düştü. Bu kadar da insan ölüyor her gün. Ortalama 250 kişi hayatını yitiriyor. Efendim, Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu da salgının başından bu yana iklim değişikliği kaynaklı felaketlere dair rapor yayınlamış. 139.2 milyon kişiyi etkiledi diyorlar. 17 binden fazla insan hayatını yitirdi. İklim değişikliği ve pandemilerin etkileri raporunu duyurmuşlar. Şimdi tabii bir İskoçya'da, Glasgow'da Kasım ayında BM İklim Konferansı düzenlenecek. Onun öncesinde salgın yüzünden pek çok dünyanın pek çok yerinde insanların, toplumların savunmasız hale geldiği, aşırı sıcaklık, kuraklık, felaketler, iklim değişikliği temelli bunlara vurgu yapıyorlar. Amerika'da yangınlar devam ediyor bu arada. Kaliforniya'da Sierra Nevada dağlarında birden fazla noktada yangın çıkmış yeniden. Orada büyük Sequoia Ulusal Parkı var. Dev Sequoia ormanı var. Oraya ulaşmasını, yangını engellemeye çalışıyorlar. Dev ağaçları alevlere dayanıklı alüminyum battaniyelere sarmışlar ki bunlardan bir tanesi meşhur bir ağaç. General Sherman ağacı, 84 metre yüksekliği, 31 metrelikte çevre uzunluğu var ağacın. Böyle bir felaketin maalesef Kaliforniya'ya maliyeti çok, iklim değişikliğinin ve yangınların büyük oldu. New York'ta da gökdelenlere göç etmek isteyen yüzlerce kuş çarpıp ölmüş. Amerikan medyasında var bu da. 30 kuşu kuş koruma grupları iyileştirmeyi başarmışlar. Tabii yansıtıcı camlar, ışıklar kuşların ilgisini çekiyor anladığımız kadarıyla. Evet, dünyadan bu notları aktardıktan sonra küresel gündeme geçmek istiyorum. Amerika'dan da bir Amerikan Kongresi bu hafta sonu. Yine bakalım hareketli bir gün yaşayacak mı? Cumartesi günü Trump destekçileri 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili gözaltına alınanlara adalet talebiyle gösteri düzenleyecekler. Kongre ve Washington DC polisi gösteri öncesi yine güvenlik önlemlerini yükseltmiş ve kaç kişi katılacak bilmiyoruz tabii ama yeniden demir çitlerle sarmış durumdalar kongreyi. 6 Ocak tabii büyük bir travma olmuştu Amerika'da. Bunu aktaralım yani. New York'ta dünya kürsüsü kurulurken diplomatik manada Amerikan başkentinde de kongre binasının etrafı çevrili olacak. Amerikan yönetiminin politikaları bağlamında en son dün aktarmıştım size. AUKUS diye bir kavram girdi. Yeni güvenlik ortaklığı demek gerekiyor. Amerikan Başkanı Joe Biden duyurdu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la birlikte Bu tabii işbirliğini yapay zeka, siber güvenlik, kuantum teknolojileri, Avustralya'nın nükleer denizaltılara sahip olması, nükleer güçle çalışan denizaltılara sahip olması, silah değil ama böyle bir çerçeve çizdiler. Scott Morrison'ın da ismini unutmuştu. Joe Biden şu aşağıdaki demişti kendisine. Gaf yapmıştı yine yani. Velhasıl tabii işin uluslararası küresel politikaları etkileyen tarafında Avustralya ve Birleşik Krallık'la birlikte Amerikan yönetiminin Çin'e karşı yeni bir güvenlik ağı tesis ettiği, Çin'le Avustralya ilişkileri çok uzun süredir problemli ve bu çıkış tabii Çin'e karşı algılandı. Basın toplantısı yaptı Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Anthony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı üçüncü bir ülkeye olmadığını söylediler, hedef alınmadığını söylediler. Ve Avustralya'nın Çin'den gelen Anthony Blinken ise adres verdi aslında bu ortaklıkta. Çin hedef alınmıyor doğrudan ama dedi ki Avustralya'nın Çin baskısına karşı korunmasının sağlanacağını söyledi. Ekonomik baskı kuruyor çünkü Avustralya üzerinde Çin. Bunu vurguladı. Ama tabii bu AUKUS adı verilen yeni ortaklığın Fransa'ya dokunan tarafları var. 50 milyar dolarlık, belki biraz daha fazla ifade edenler de var. Fransa'nın Avustralya ile yürüttüğü nükleer denizaltı, taarruz denizaltı programı vardı. Bunu baltalayan bir durum çıktı ortaya. Öyle ki Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian sırtımızdan bıçaklandık diye de bir açıklama yapmıştı. Şimdi tabii Amerikalılar Fransa'yı teskin etme çabasına giriştiler. Anthony Blinken Avrupa ülkeleriyle birlikte Hint-Pasifik bölgesinde rol oynamak isteyen Avrupalıları memnuniyetle karşılarız. Fransa da bunun çok önemli bir parçası diye Paris'i yumuşatma çabasına girişti. Ama mesela dikkat çekici bir unsur, Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano'dan geldi. Bizim haberimiz yok diyor Peter Stano. Yani Amerika'nın Birleşik Krallık ve Avustralya ile geliştirdiği Hint-Pasifik diye adlandırıyor Amerika. Bu konsepti kendilerine haber vermediklerini söylemiş. Bu konuyu aramızda tartışacağız ve soracağız diye de eklemiş Avrupa Komisyonu sözcüsü. Çin, dün de aktardım size, sorumsuz bir girişim, AUKUS girişimi diye tepki gösterdi. Soğuk Savaş'ın sıfır toplamlı bir zihniyetinin ürünü diye Çin açıklama yaptı. Amerikan Beyaz Sarayı'ndan da amacımız Çin'le çatışmak değil diye Beyaz Saray sözcüsünden açıklama geldi. Britanya'nın Daily Mail gazetesi ise enteresan bir başlık aktarmış. Savunma istihbarat yetkilisine dayanarak bir tane Jim Huckenhull diye Asya bölgesinde casus peşine düşmüşler efendim. Hatta Japonca bilmesini istediklerini dile getirmişler. Çin'e karşı böyle yeni yeni hamleler görüyoruz. Evet, bu Asya sıcaklığı bakalım BM Genel Kurulu'na nasıl yansıyacak, ama BM şefi de bir özel söyleşi vermiş. Afganistan tabii öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler'de Afganistan Taliban'ın kontrolüne girmesi öne çıkan konulardan. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres diyor ki insani yardımı devam ettirmek ve felaketi önlemek için diyor Afgan ekonomisine para enjekte etmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor vurgusu yapmış. Demin girişte söylemiştim, aşılanmamış dünya liderlerinin ve heyetlerin genel kurula girmesini nasıl engelleyeceğimi bilmiyorum diyor kendisi. Üzerinden atmaya çalışmış birazcık bu işi. Biden'la görüşecek, 21 Eylül'de New York'a geçecek Joe Biden ev sahibi olarak. Sergey Lavrov'la görüşeceğini de belirtmiş BM şefi. İklim değişikliğinden bahsetmiş, işte elektrikli araçlar, bir sonraki aracının elektrikli araç olacağını falan söylemiş. BM Genel Kurulu'nda Biden bir sanal Covid-19 zirvesi düzenleyecek, o bekleniyordu. Rusya katılacak mı henüz belli değil, ama önümüzdeki hafta tabii bütün bunları daha net olarak göreceğiz efendim. Evet, Afganistan'da dün akşam üzeri elektrik santraline Kabil'de füze atıldı. Kim attı, ne oldu belli değil işin doğrusu. Taliban aktardığım gibi Birleşmiş Milletler'le temas içerisinde, insani yardım adı altında Taliban'ın tanınması ve ilişki kurulması öne çıkılıyor. Bu arada Taliban bir kadın bakanlığı var Kabil'de. Kadın çalışanların kadın bakanlığına girmesine izin vermemişler. Gelen haberlere bakılırsa 4 kadın da protesto gösterisi yapmış. Vaatlerini tutacak diye bütün dünya umuyor tabii Taliban'ın. Amerika'da cumhuriyetçi 4 senatör bir araya gelmişler ve terör örgütleri listesine almak gerektiğini Taliban'ın dile getirmişler. Şimdilik dünyada hiç kimse böyle bir adım atmıyor. Afganistan'ın ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Dikkatler bu bağlamda Asya'ya yine çevriliyor tabii. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün ardından Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi de başladı Duşanbe'de. Burada girişte söylediğim gibi İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılım prosedürü resmen başlatıldı. Yani onaylanmış oldu aslında. Bir de onun dışında ayrıca Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'da diyalog ortağı pozisyonuna alındılar efendim. İran tabii burada başlıkları belirleyen konu. Vladimir Putin'in de destekleyici açıklamaları oldu bu konuda. Hatta bir de daha da öteye geçip Şio artı formatında liderler düzeyinde etkinlikler düzenlemelerini vurgusu yaptı. Kimileri bunu AUKUS yani Britanya'nın, ABD'nin ve Avustralya'nın birlikte kurdukları bu yeni inisiyatife karşı Şio'nun adımları olarak da değerlendiriyor. Putin İran'ın üyeliğini olumlu bulduğunu vurguladı. Video mesajıyla katıldı. Kendisi video konuşmasıyla katıldı. Çünkü karantinaya etrafındakilerin COVID-19 çıkması üzerine bir haftalık en az karantinaya girmişti. Afganistan tabii öne çıkıyor. 2001'den beri var olan bir örgüt, Şangay İşbirliği Örgütü. Daha çok terörle mücadele odaklı bir örgüt. Bu bağlamda tabii Afganistan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. En başta Orta Asya Cumhuriyetleri ve Çin. İran lideri İbrahim Reisi ilk yurt dışı ziyaretini bu vesileyle Şangay İşbirliği Örgütü'nün Duşanbe zirvesinde gerçekleştiriyor. İran'da Tacikistan'la ilişkileri daha bir rayına oturma çabasında gözüküyor. Dışişleri Bakanı, yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'ın bu bağlamda açıklamaları olmuş. Daha ziyade tabii Amerika ile bir türlü rayına oturtulamayan nükleer anlaşma çerçevesinde ve Çin'e mesajları olmuş. Şio zirvesi vesilesiyle Wang Yi ile Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmüş. İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Çin'in desteğine teşekkürlerini sunmuş. Nükleer anlaşmayı Amerika'nın ihlal ettiğini, Trump döneminde Amerika'nın anlaşmadan tek taraflı çekildiğini de anımsatmış. Evet, Afganistan temalı en güçlü konuşma Vladimir Putin'den gelmiş gözüküyor. Tabii diğer liderler Xi Jinping de konuşacak. Benim elimde henüz onun metni yok ama Putin'in vurgularını şöyle özetlemek mümkün. Konsey toplantısında yaptığı ABD ve NATO kaçtı. Şimdi değişim kansız gerçekleşti. Taliban kapsayıcı hükümet kuramadı. Ama bir şekilde kendileriyle temas etmemiz gerekiyor dedi. Bir yandan temkinli, çünkü Amerika geride Pandora'nın kutusunu açık bıraktı üstelik. Pandora'nın kutusunu bıraktı, üstelik bir de açık bıraktı. Oradan terörizm, uyuşturucuyla mücadele, her türlü tehdit çıkabilir vurgusu yapıyor. Bir yandan da tabii Şiyo'nun Afganistan odaklı koordineli politikalar geliştirmesi gerektiği vurgusu yapıyor. Kara para aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele dahil olmak üzere bölgesel grup olarak yeteneklerinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Fakat onlarla çalışmak gerek diye geçiş yönetiminin değiştirmesi biraz aslında enteresan bir tablo çıkıyor. Amerika ulus inşasını başaramayan güç olarak çekildi. Asya ülkeleri şimdi bir Afganistan'da ulus inşasına mı soyunacak diye bir soru bile çıkıyor buradan baktığınızda. Çin'le tabii temasları oldu Rusya'nın. Sergey Lavrov Wang Yi ile görüştü. Vladimir Putin bu arada Pekin'de 2022 kış olimpiyatları düzenlenecek. Şubat ayında, 2022 Şubat'ında oraya katılacakmış. Evet, dün de size aktarmıştım Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün mesajlarını. Onlar da Afganistan'daki tehdit karşısında kendi bölgelerini güçlendirecek, özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri'nin sınırlarını güçlendirecek, koordineli barış güçleri, efendim silah ekipman güçlendirmesi gibi kararlar almışlardı. Bunu da belirtelim. Rusya'da Duma seçimleri başladı, 3 gün sürecek. Önümüzdeki hafta daha detaylı bakacağız. 17-19 Eylül tarihlerinde. Tabii Covid-19 pandemi nedeniyle zaman, bir de Rusya büyük bir coğrafya, Kamçatka bölgesinde Çukotka'da başladı, devam edecek. Aslında 19 Eylül ama önceden gidebilecekler. 450 milletvekili Duma'nın belirlenecek bu seçimlerde. Ayrıca farklı bölgelerde farklı seçimler de olacak. Elektronik oy kullanma da var ki internet üzerinden oy kullanma sistemine Almanya, ABD ve Ukrayna'daki IP adreslerinden saldırı tespit etmiş Rusya. Hemen Amerika'ya uyarılar da bulunuyordu bu konuda. Dış müdahale, sosyal medya, genç Rusların kullanılması gibi. Navalny adlı taktik oy kullanma uygulaması koymuş Apple ve Google ve bunu kaldırtmış anladığım kadarıyla. Amerika Rusya'nın girişimiyle Ruslar memnuniyetle karşıladık diye de vurgu yapmış durumdalar. Evet, Almanya'da Merkel-Macron dönemi sona erdi. Paris'i ziyaret etti Almanya Başbakanı. Fransa ve Almanya motor gücüydü Avrupa Birliği'nin. Şimdi Merkel 26 Eylül'de Almanya seçimlerinden sonra artık siyasette veda ediyor. Son kez ağırladı yani Fransa Cumhurbaşkanı Alman mevkidaşını. Basın toplantılarında tabii Afganistan ve pek çok Avrupa Birliği meselesi de gündeme geldi. Merkel'in tabii mirası da bu vesileyle konuşuluyor efendim. Onu da belirtelim. Evet, şimdi çok fazla vaktim kalmadı. Bir tek Mısır ve Libya'yı aktaracağım. Suriye'den birkaç not var. 14 mutabakat muhtırası imzalamışlar. Libya Başbakanı Dubey ve Kahire'ye gitmişti. Bir de 6 anlaşma var. Tabii geçiş hükümeti aralık seçimlerine bakıyor hepsi. Akıbeti nasıl olacak göreceğiz. Ama biraz Libya'nın altyapısına yatırımı olacak Mısırlı şirketlerin, öyle gözüküyor. Havacılık, sosyal işler, tarımsal karantina, tarım, sanayi, deniz kirliliği bile, mücadele, araştırma gibi gibi alanlarda anlaşmaları var. Dikkat çekici bu meseleler. Birazdan Alptekin Dursunoğlu'yla konuşacağız Suriye meselesini. Çok sayıda iddia da var tabii Suriye ile ilgili. Türk hükümetinin Şam yönetimiyle konuşmak istediği, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görüşmek istediği yolunda. Tabii İdlib'de cephe hareketlenmiş vaziyette. Amerika Afganistan'dan sonra çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Bunlar tartışılıyor. İdlib'deki cihatçı grupların etkinlikleri var. Türkiye'nin kontrolünde Elbap kentinde eğitim müdürlüğü, kimin eğitim müdürlüğü onu bilmiyoruz da, ilkokulda okuyan kızlara, küçük kız çocuklarına başörtüsü zorunluluğu getirmiş haberi var. Dikkat çekici, Suriye'de böyle bir şey yok çünkü. Bir de en günün Amerika'dan El-Kaide yaptırımı, 5 kişi Türkiye'de yaşıyormuş El-Kaide ile bağlantılı ve Amerikan Hazine Bakanlığı bunun açıklamasını yapmış. Ama en belki çarpıcı haber İsmail Saymaz'ın haberi ve yazısı Halk TV'de. IŞİD kadısı, iki Türk askerinin yakılmasının sorumlusu olan 2016 senesinde hepimizi dehşete kaptıran o görüntüler sonradan yasaklanmıştı. Bu iki asker, iki Türk askerinin yakan emir Suriyeli Cemal Abdulrahman Alvi, efendim Gaziantep'te yaşayıp kuşçuluk yapıyormuş. İsmail Saymaz'ın haberine göre elini kolunu sallayarak geziyor. Tutuksuz yargılanıyor. 2020'de içeri alınmış ama serbest bırakılmış, öyle gözüküyor. Türkiye'de basit bir tweet atanlar bile hapis cezası yatabiliyorlar hakaret suçundan. Bu tabii çok enteresan bir vaka hakikaten. Sefer Taş ve Fethi Şahin, iki Türk askerinin, hepimiz içimiz yanarak izlemiştik 22 Aralık 2016'daki görüntüleri. Bu evinde kafa kesme videoları filan çıkmış, iddianame ve tanıklıklar da var. İsmail Saymaz'ın haberini detaylı olarak okumanızı tavsiye edeceğim. Hepimizi yakından ilgilendiriyor çünkü. Evet, kısa bir ara verelim efendim. Biraz müzik dinleyelim. Palet'ten Vagabond'u seçmiş arkadaşlar. Az sonra Alptekin Dursunoğlu'na bağlanacağız. Bizden ayrılmayın. در جام چشم تو سر زد صبح امید از شام چشم تو بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بر دوشم موسیقی
da çeşme.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Yakın Doğu Haber Sitesi'nin kurucusu yazarı Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Alptekin Dursunoğlu. Şimdi çok hareketli bir dönemden geçiyoruz. Sıcak bir yaz oldu. Afganistan temalı bir yaz oldu. Taliban kontrolü sağladı Afganistan'da. Amerika ve NATO çekildi. Son yıllarda bu çekilme tartışılıyordu ama tabii Amerika'yı, Amerika'nın görünümü açısından şimdilik en azından çok da Amerikalılar açısından parlak bir durum çıkmadı. Bir tablo çıkmadı ortaya. Bütün bunların tabii genişletilmiş Orta Doğu perspektifi de düşünürse Amerika açısından Orta Doğu'ya da yansımalarına bakıyoruz. Türkiye'nin burnunun dibindeki gelişmeleri etkileme potansiyelleri bakımından. Irak'ta sizinle hatta konuşmuştuk, muharip güçleri çekme meselesi Bağdat'la görüştüğünü biliyoruz. Suriye sahasında pek çok şey tartışılıyor. İran hala Amerika için önemli bir mesele nükleer anlaşma vesilesiyle ve tabii Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Asya'da kendi içerisindeki durumu en son bugün Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir takım kararlar çıkacak. Henüz tamamlanmadı ama İran üye oluyor. Böyle yeni bir şekillenme dikkat çekiyor. Yani Orta Doğu'da bir şeyler hareketleniyor. Asya'da yeni bir şekillenme. Öncelikle Amerika'nın bu çekilmesinin etkileri bağlamında baktığımızda siz ne görüyorsunuz? Asya, Orta Doğu bağlamında.
Evet. Şimdi Amerika 2001 yılında güvenlik gerekçesiyle Afganistan'a girmişti. Dünyada 11 Eylül saldırılarından dolayı Amerika'nın bu güvenlik gerekçesine ne güya inanmış gözükmüştü. Aslında Amerika Afganistan'a güvenlik gerekçesiyle girmedi, jeopolitik hevesleriyle girdi. Bunu nereden çıkarıyorsunuz diyebilirsiniz. Bunun ispatı nedir diyebilirsiniz. Amerikan rejiminin kendi açıkladığı rakamlar, yani hiçbir devlet bir ülkedeki güvenlik operasyonları için 20 yıl kalmaz ve hiçbir devlet 2.2 trilyon dolar harcamaz. Yani bir ülkede 20 yıl kalıyorsanız ve 2.2 trilyon dolar para harcıyorsanız orada sizin uzun vadeli jeopolitik hevesleriniz var demektir. Amerika'da bu heveslerden dolayı 20 yıl kaldı ve bu kadar para harcadı. Şimdi eğer 31 Ağustos itibariyle kendisine sığınan, kendisinden gelecek vaadi bekleyen, gelecek bekleyen insanları uçaklardan düşüre düşüre son derece alçaltıcı bir kaçışla Amerika'nın bölgeden çekildiğine dikkat edecek olursa yani Amerika'nın Afganistan'daki şeyinin varlığının 20 yıllık pozisyonunun tam bir hezimet olduğunu görürüz. Yani Amerika 20 yıl bunca şeyine rağmen herhangi bir zafer de elde edemedi. O jeopolitik heveslerini de gerçekleştiremedi. Tabii yayınımızın konusu bütünüyle bu olmadığı için bunun detaylarına girmek istemiyorum.
Evet. Genel toparlama olarak.
Evet. İran'ın ve Rusya'nın ve Çin'in çok güzel bir oyun şeyiyle Amerika'yı orada batağa soktuğunu ve bundan dolayı da bu hizmeti ona tattırdıklarını söylemek mümkün.
Evet. Şimdi buradan, peki bunun, buyurun devam edin, buyurun.
Buradan bahsettiğimiz Irak ve işte son olarak da Lübnan'la ilgili gelişmelere geçebiliriz. Amerika açısından yani Afganistan'daki durumun benzeri tekrarlanıyor. Ne bakımdan diyebilirsiniz. 2001'de Afganistan'a askeri müdahalede bulunan Amerika çok benzer gerekçelerle hatırlarsanız 2003'te de Irak'a müdahalede bulundu. Orada da yine aynı hevesler, yine aynı sizin de zaten sorunun başında işaret ettiğiniz gibi işte o genişletilmiş Orta Doğu projesi veya işte herkesin çok yakından bildiği ismiyle Büyük Orta Doğu projesi bağlamında Irak'ta bir model devlet kurup bütün bir bölgesel yapıyı yeniden düzenleme iddiasındaydı. Bununla ilgili olarak hatırlarsanız işte Sea Island'da G20 zirvesi içerisinde rol paylaşımı evet. yapılmıştı. Bu bildiğimiz şeyler. Ancak 2005 yılında yani siyasal süreçler Irak'ta siyasal süreçler başladığında Amerika'nın Irak için öngördüğü modelin tamamen çöktüğünü ve hiçbir karşılığının olmadığını Amerika'da gördü ve nitekim o dönemlerde şer ekseni diye ilan ettiği, hedef gösterdiği İran'ı müzakere ortağı olarak kabul etmek zorunda kaldı ve dört tur İran'la müzakere yapmıştı. Ardından hızlı bir şekilde geçelim. Irak'taki evet. tüm siyasi süreçlerde yani 2005'ten 2011'e kadar tüm siyasi süreçlerde Amerika'nın hiçbir şekilde istediği model yapı kurulamadı. Nitekim Amerika'da tıpkı Afganistan'a benzer bir şekilde hiçbir üs dahi, tek bir üs dahi alamadan Irak'tan çekilmişti. Peki imdadına ne yetişti? İşte 2011'de Amerika Irak'tan çekildi evet. ama imdadına 2014'te IŞİD dediğimiz olay yetişti. Yine kendi beslemeleri olan IŞİD yetişti. IŞİD'in Musul'u ve Tikrit'i saatler içerisinde ele geçirmesi fırsatıyla Amerika bu kez kurtarıcı olarak Irak'a kurtarıcı olarak dönmüş oldu. Ve hala işte Irak'ta 2014 yılından beri Irak'ta yine koalisyon ortaklarıyla birlikte askeri varlığını sürdürüyor. Şimdi bu askeri varlık da evet sizinle geçen haftalarda yaptığımız bir programda bu konuyu konuşmuştuk. Amerika ve Irak Amerika Irak'taki muharip güçlerini çıkarma kararı almıştı. Bu tabii kendiliğinden olan bir şey değil. Yani bilindiği gibi Irak savunma silahlı kuvvetlerinin parçası olan halk seferberlik güçlerinin komutanını ve İran'ın evet. Devrim muhafızlarının komutanını 2020 yılının Ocak ayında Amerika bir suikastla öldürmüştü. Bunun üzerine de Irak parlamentosu toplanarak Amerika'nın ülkeden çıkarılması yönünde bir karar aldı. Fakat Amerika bu karara direnmeye çalışırken bir taraftan da halk seferberlik güçlerinin ve bileşenlerinin saldırılarına hedef oldu. Şimdi bu saldırılar sadece roket saldırıları şeklinde olsaydı belki tahammül edilebilirdi. Ancak daha sonraki aylarda, yakın dönemlerde buna insansız uçak saldırıları da eklenince yani Amerika muharip güçlerimi çekiyorum şeklindeki bir anlamda kelime oyunuyla Irak'taki şeyini savaşçı güçlerini çekerek ama askeri danışman ve eğitmen evet. oyunuyla Irak'ta kalmaya devam edeceğini
söyledi.
Şimdi bu gelişmeler aslında 2018'den itibaren başlamıştı. Bunu Lübnan'la bağlayarak devam edeyim.
Evet.
2018'de hem Irak'ta hem Lübnan'da bilindiği gibi parlamento seçimleri olmuştu. Irak'ta parlamento seçimlerine Sadr grubuyla halk seferberlik güçlerinin siyasi kanadı olan Fetih Koalisyonu kazandı. Ve bunların ortak kurduğu hükümete de başbakan olarak Adil Abdülmehdi getirildi. Adil Abdülmehdi'yi daha önceki programda da konuşmuştuk. Amerika'ya alternatif ticari ortaklar aramaya yönelen bir başbakandı. Çin'le milyar dolarlık ticaret anlaşmaları yaptı. Hı hı. Amerika'nın İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Irak'ı kullandırmayacağını çok açıkça söyledi. Öte taraftan bu İsrail rejiminin halk seferberlik güçlerini hedef alan saldırıları oluyordu. Bununla ilgili komisyon kurdurdu ve doğrudan İsrail rejiminin adını vererek saldırıların onlar tarafından düzenlendiğini söyledi. Bunlar Amerika açısından kabul edilemeyecek, yani Adil Abdülmehdi'ye tahammül edilemeyecek şartlar oluşturdu. Bilindiği gibi Adil Abdülmehdi hükümetine yönelik sokaklarda işte yolsuzlukları, hizmet yetersizliklerini vesaireyi bahane eden gösteriler yapıldı ve ardından da istifaya zorlandı. Şimdi aynı süreçler ve çok eş zamanlı olarak Lübnan'da da oynandı. Lübnan'da da 2018 seçimlerine Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart koalisyonu kazanmıştı. Evet. 8 Mart koalisyonunun seçimleri kazanmasıyla birlikte elbette tabii bu ülkeleri bilenler bilirler. Yani bir Irak'ta olsun, Lübnan'da olsun seçim kazandığınız zaman sizler tek başınıza seçimi kazanan parlamento grubu tek başına hükümet kuramıyor.
Evet.
Hükümet üzerinde belirleyici rolleri oluyor. Fakat Amerikalıların hem Lübnan'da hem de Irak'ta kendisinin doğrudan kontrolü olmayan hükümetlere tahammülü olmadığını gösterdi. Benzer şekilde Irak'takiyle eş zamanlı olarak Lübnan'da da işte yolsuzlukları, hizmet yetersizliklerini yapan, protesto eden ve hatta böyle çok iddialı laflarla da devrim diye nitelenen gösteriler oldu. Tabii bir de bunun üstüne şeyi de eklemek gerekir. Yani bir takım kiralık aktivistlerin ve kiralık gazetecilerin, kalemlerin köpürtmesiyle yani işte şeyde o gösterilerde çok büyük bir yapısal değişim olacağı vesairesi gibi reklamlar yapılıyordu. Bunların elbette hiçbirisinin aslı yoktu. Çünkü Amerika açısından önemli olan bu ülkelerin, Irak'ın ve Lübnan'ın yönetilemez hale getirilmesi ve mevcut hükümetlerin, yani Lübnan'da 8 Martçıların, Irak'ta da Halk Seferberlik Güçlerinin, El Fetih Koalisyonu'nun şeyden düşürülmesiydi, belirleyici olmaktan düşürülmesiydi. Nitekim Irak'ta bunu yaptılar. Lübnan'da da yani Saad Hariri zaten kendi adamları olduğu için onu istifaya ikna etmekte zorlanmadılar. Ancak Hasan Diab'ın iktidar şeyinden sonra, başbakan seçilmesinden sonra işleri yine ters gitmeye başlamışken tam da imdatlarına Beyrut'taki liman patlaması yetişti. Beyrut'taki liman patlamasıyla yeniden hükümet ortadan kalkınca bu sefer zaten onların çalıştığı yapmaya çalıştığı şey kendiliğinden oluşmaya başladı. Ülke hem hükümetsiz kalıp hem de ekonomik sorunlar dağ gibi büyümeye başlayınca işte şu an yaşadığımız durum meydana geldi. Yani hastanelerin ambulanslarının da bir akaryakıtının olmadığı, saatler süren elektrik kesintileri ve çok korkunç bir ekonomik kriz. Yani adeta bir taş devrine dönmüş görüntüsü vermeye başladı. Şimdi bunun aslında bir diğer yan şeyi de şu: Amerika bilindiği gibi Suriye'ye yönelik Sezar yasası diye 2020 yılında uygulamaya koyduğu bir yasa var. Bu yasa aslında Suriye'nin müttefiklerini cezalandırma, yani Suriye ile ilişki kurmaya çalışan ülkeleri cezalandırma yasasıydı. Bu yasanın hazırlanmasına ön ayak olan kişilerden birisi Lübnanlı Nizar Zaka. Bakın 2020 yılının Ağustos ayında Haziran ayında ne diyor? Lübnan'ın diyor çıkarları dar eksenin hizmetine girmesinde değil, Batı dünyasına açılmasındadır. Sezar yasası yani Lübnan için özgürlüğe kavuşma fırsatı olacaktır. Bunu niçin söylüyor? Çünkü Sezar yasası işte Suriye'nin Lübnan'a da açılan o nefes borularını, ekonomik şeyli ki onu da kaçakçılık diye adlandırıyorlar. Halbuki kaçakçılığın alasını kendileri yapıyorlar. Yani Suriye'nin Fırat'ın doğusundaki petrol bölgelerine ve tahıl bölgelerindeki tahılı ve Suriye'nin ulusal servetini kaçak yollarla Amerikan rejimi güçleri Irak'ın Kürdistan bölgesine götürüyor ve satıyor. Ve bunu hem Suriye halkını aç bırakmak için yapıyor, öte taraftan da Lübnan'la Suriye arasındaki var olan dar sınırlı ticareti de oradan Hizbullah gelir elde ediyor diye, Suriye gelir elde ediyor diye onu da engellemeye çalışıyor. Şimdi bu engelleme çalışmaları elbette Lübnan halkına, Suriye halkına büyük acılar yaşattı, ancak şu an geldiğimiz noktada Amerika'ya Afganistan çekilmesinden daha ağır ve daha alçaltıcı bir yenilgi, diplomatik yenilgi yaşattı. Nedir o?
Evet.
Şu an
evet.
Amerikan rejimi İran'dan Lübnan'a petrol, akaryakıt şeyini engelleyebilmek için, intikalini engelleyebilmek için Mısır ve Ürdün üzerinden, Mısır'dan gaz, Ürdün'den ise elektrik, Lübnan'a elektrik şey yapmaya çalışıyor, temin etmeye çalışıyor. Bu iş evet. Ne zaman oldu? Amerika'nın Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shaw'ın Hizbullah Genel Sekreterinin biz İran'dan şey alacağız, akaryakıt alacağız. O gemilere evet. Eğer gücümüz yetiyorsa bir şey yapın. Eğer o gemiye bir şey yapılırsa da, bir saldırı olursa da biz bunun cevabını veririz. Açıklamasından saatler sonra geldi.
Evet.
Yani bu öyle bir kötü bir duruma düştüler ki, öyle bir rezil duruma düştüler ki, kendi uyguladıkları Sezar yasasını şimdi kendileri deliyorlar.
Deliyorlar değil mi? Suriye üzerinden aktarıyorlar. Şu aktarmayı gündeme taşıyorlar
abi,
daha doğrusu.
Tabii. Hani yani siz Suriye'yi yalıtacaktınız. Suriye'ye işte tırnak içinde Suriye rejiminin güçlenmesini, ekonomik olarak gelişmesini önlemek için zaten bu yasayı çıkarmıştınız. Ve bütün yani Suriye ile işbirliği yapacak olan ekonomik anlamda ticari ortaklık geliştirecek ülkeleri cezalandırmakla tehdit etmiştiniz. Ki o dönemde sadece Mısır gibi, bazı körfez ülkeleri gibi bölge ülkeleri değil, Avrupa'dan İtalya, Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkeler de Suriye ile iş yapmaya niyetleniyordu. Tam da evet. Böylesi bir dönemde Sezar yasasını çıkardınız. Şimdi evet. ise kendi yasanızı kendiniz deliyorsunuz. Evet. Yani bu gerçekten dünyada, tarihte bir süper gücün yani bu kadar kendi kendini aşağıladığı, aşağılık bir duruma düştüğü bir manzara var mıdır? Ben gerçekten
evet. Afganistan'dan sonra çok dikkat çekici geldi tabii bu fakat biraz da medya herhalde, uluslararası medya bunu daha çok görmezden gelmeyi seçiyor. En azından analitik tabii, bağlamda tabii, öyle söyleyelim tabii.
Yani tabii aynen. Amerika'nın yani en ufak bir şey olduğu zaman, en ufak bir başarı diye anlatılacak şey olduğu zaman köpürte köpürte bitiremezler. Sayfalarca, saatlerce yayın yaparlar. Hı hı. Ancak Amerika'nın bu tür aşağılanarak, zillet durumuna düşerek bu şekilde rezil olmasına ilişkin tek sanır etmezler. Hatta tam tersine konuşulmaması için de evet. böyle bir sihirbazlık yaparlar.
Peki şimdi bir 2-3 dakikam daha var. Bu Suriye'yi de sormak istiyorum. Çünkü Irak sahası aynı zamanda tabii ki Irak'taki siyasi gelişmeler ve çerçeve daha farklı ama Suriye sahasıyla da bağlantılı ve son günlerde çok fazla söylentiler ortaya çıkıyor Suriye üzerinden. Suriye'de Lübnan'la bağlantılı. Aslında her konu birbiriyle bağlantılı elbette. Siz çok Suriye ile ilgili kitaplarınız da var, araştırmalarınız da var. Amerika'nın Afganistan'dan sonra Suriye'de de aslında zorda kaldığı ve bir takım çözüm yolları arayışı olduğu iddiaları var. Gerçi gidip özellikle orada Kürtlere yönelik teminatlar verildi. Çıkmayacağız, sizi terk etmeyeceğiz, siz Taliban gibi değilsiniz gibi enteresan cümleler de kuruldu. Mackenzie General gitmişti. Suriye'deki Amerikan resmini de sorayım size bitirmeden önce.
Yani Amerika'nın aslında bölgenin hiçbir yerinde artık öyle eskisi kadar rahat kalabileceği, böyle çok kendisiyle işbirliği yapmaya can atan ortaklarının olmadığı, kalmadığı veya denklemin çok değiştiği söylenebilir. Ancak şöyle bir gerçeklik de var. Yani Irak'ta Amerikan güçlerine bedel ödeten bir direniş var. Şeyde Afganistan'da aynı şekilde vardı. Evet, Afganistan'da böyle hisarların arkasına saklanmış ve onların, o hisarların önüne de Afgan ordusunu, 88 milyar dolar harcayıp donattıkları Afganistan ordusunu koymuşlardı ama yine de o Taliban saldırıları yine kendilerini ciddi bir şekilde tedirgin ediyordu. Şimdi Suriye'de bir halk direnişi yoksa, yani o insanlar rahatlıkla Suriye'nin petrolünü, Amerikan rejimi rahatlıkla Suriye'nin petrolünü ve ulusal servetini, tahılını böyle ıslık çala çala şey yapabiliyorsa, yağmalayabiliyorsa, Amerikan rejimi oradan çıkmayı şu an için gündemine almaz. Ancak burada bir halk direnişi şey gerçekleşirse, ki bunun da son dönemlerde şeylerini görmüştük, birkaç insansız uçak saldırıları yapıldı. Ama bu yani devam eden, artarak devam eden bir süreç olur mu olmaz mı bunu bilemiyoruz. Ancak böylesi bir şey olursa Amerika'nın orada kalması, kendisine bedel ödetecek noktaya gelmesi, Amerika'nın oradan mecburen çekilmesini tıpkı Irak'ta olduğu gibi gerektirebilir. Fakat şöyle bir gerçeklik de var. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Amerika kendi kurduğu denklem, Amerika'nın kendi kurduğu denklem bugün başka bir denklem ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Amerika bu ırkçı İsrail rejiminin Kudüs'ü bunun başkenti yapıp ve diğer bölgesel rejimleri de, körfez ülkelerini de bununla ilişkileri normalleştirmeye zorladıktan sonra, özellikle de bu 100 yılın anlaşması bağlamında, Amerika'nın bazı geleneksel müttefikleri kendilerini tehdit altında görmeye başladılar. Yani bunlardan birisi de Ürdün'dü mesela. Yani Amerika'nın bu 100 yılın anlaşması projesi Ürdün'ün varlığını ortadan kaldıran bir proje. Dolayısıyla Ürdün rejimi, bakın düşünün, Ürdün Kralı Abdullah varlığı boyunca sürekli olarak işte İran'a direniş eksenine hep karşı olmuş birisi ve her zaman işte CIA'nin bir istasyon şefi gibi hareket eden birisi. Mesela İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanı seçilmesine tebrik mesajı gönderdi. Neden? Çünkü o mesajdan birkaç ay önce Ürdün'de bir darbe girişimi oldu ve o darbe girişiminin arkasında Suudi veliahtı Muhammed Bin Salman'la ırkçı İsrail rejiminin eski başbakanı Benjamin Netanyahu vardı. Yani bu kendisini beraberinde şeyle birlikte, Mısır'la birlikte Irak'ta Suriye üzerinden petrol boru hattıyla ekonomik işbirliğine yöneltti. Yani şey dışında, Amerika, Körfez dışında kendisine yeni alternatifler aramaya başladı. Şimdi dolayısıyla bölgede Amerika'nın kurduğu düzen, bölgedeki geleneksel düzenlerin kendisini tehdit altında görmesine sebep oluyor. Onlar da başka bir düzen arayışı içerisine yöneliyorlar.
Giriyorlar.
Evet. Bu da aslında Amerika'nın yönetemeyeceği başka bir sorun olarak ortaya çıkıyor.
Peki. Süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Aslında çok geniş bir konu. Tekrardan nasılsa konuşacağız diyeceğim. Çok teşekkürler.
Yetiştirebilmek için nefes nefes.
Evet, biraz öyle oldu. Kusura bakmayın ama her şey birbiriyle çok bağlantılı. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok varsa. Evet, Alptekin Dursunoğlu'yla konuştuk efendim. Haftaya Kings of Leon, The Bandit'le veda edelim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Oh,
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.